Ögetay, hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Burak. Nasılsın?
Vallahi iyiyim. Teaser'ı beğenmişler. Ses tonu diyorlar, harika diyorlar. Aynı
Öyle
mikrofon
mi?
bende var, bende çıkmıyor dedim. Yani bunu yapacak bir şey yok. Nasılsın, her şey
Teşekkür ederim.
yolunda?
Evet, yani Covid'den ötürü insan artık sıkılıyor ama idare ediyoruz çok şükür. Sağlığımız yerinde.
Burada sıkılacak vaktin olmayacak Ögetay, ve çünkü
Evet.
bizim izleyicimiz de kaliteli bir kitle ve sana güzel sorular soracaklardır. İstersen bir giriş olsun, sonra ben çıkacağım konuştuğumuz gibi. Ne yapacağımızı, bu seride neler olacağını ve ismini niye böyle seçtiğinizi bir anlatabilir misin dostum?
Tamam. Öncelikle ben kendimi takdim edeyim. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden mezunum. Orada bir kısa yüksek lisans maceram oldu bir yıl kadar. Sonra bir yılda moleküler biyoloji ve genetikte yüksek lisans yaptım. Şimdi Michigan Tech Üniversitesi'nde doktoraya kabul aldım geçen sene ama COVID durumuyla nedeniyle gidemedim henüz. Ama uzaktan çalışmaya başladım. Orada da NASA'nın Apoth platformunda görevli olarak yer alacağım. Hem bir yandan
Apot ne? Bilmeyenler vardır mutlaka. Onu bir istersen
söyleyeceğim.
değin.
Apoth'u söyleyeyim. NASA'nın en çok ziyaret edilen sitelerinden birisi şu anda. Apoth Astronomy Picture of the Day'in kısaltılmış yani günün astronomi görseli. Her gün 25 yıldır 1995'te kurulmuş bir platformu. Bir astronomi görseli bu profesyoneller tarafından çekilmiş bir görsel de olabilir. Hubble tarafından işte ESA tarafından falan NASA tarafından. Keza astrofotoğrafçılar tarafından çekilip gönderilmiş de olabilir. Bunun altına Apoth'ta görev alan editör hocalarımız bir paragraflık bilgilendirme metni koyarak her gün paylaşıyorlar veya
Çok güzel.
astronomiyi öğretme hedefi ve aynı zamanda sanatı teşvik görevi görüyor.
Bir ücret ödül olmuyor ama sadece orada
Yok
onere
yok
oluyor
hayır.
insanlar anladığım
Tabii ki
kadarıyla.
tabii ki.
Orada
Kâr
yayınlandığı
amacı
için.
gütmeyen bir Apoth'un öyle herhangi bir şeyi yok. Kesinlikle.
Süper
Ama tabii
abi.
ki yıllar içerisinde öyle prestijli bir konuma geldi ki artık Apoth olan fotoğrafçıların kariyeri değişebilecek noktada bir etkiye sahip. Dolayısıyla astrofotoğrafçılar, fotoğrafçılar için çok büyük bir hedef halinde Apoth olabilmek. Bu ilk yayın olduğu için biraz daha böyle tanışma, konunun temellerine giriş gibi bir yayın yapmayı hedefliyorum. Böyle çok fazla işte sunum zaten göstermeyeceğim. Sadece kendim konuşacağım bu yayında. Ama diğerlerinde biraz daha denklem gösterip artık nasıl olduğunu izah etmem gereken noktalar olacak. Bunda da yeri gelirse mümkün mertebe göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bu algılarımızın sınırında ismini neden koyduğumuzu biraz açıklamaya çalışayım. Fizikte anlatırken özellikle bu sıralar rasyonaliste, ben aynı zamanda rasyonalistin kurucusu ve hala şu an editör ve yazarlığını yapıyorum. Oradan da size bazı yazılarımızın linkini atacağım ilgili olduğunu düşündüğüm. Rasyonaliste ben genellikle temel konuları ele alıyorum. Biraz daha popüler bilim haberlerinden ziyade işte nedir kitap içeriği diyebileceğimiz konular aslında bunlar. İşte bu aralar genel fizik serisi yazıyorum mesela mekanik konularını anlatıyorum. Bunları yapmamın birkaç nedeni var. Birincisi tabii ki ücretsiz herkes tarafından erişilebilir doğru kaynak sayısını arttırmak, Türkçe literatüre katkıda bulunmak. Bir diğeri bu konulara farklı perspektifler getirmeye çalışmak. Bununla ne demek istediğim belki şu Feynman'ın şuradan hemen alayım. Feynman'ın şöyle alfa bilimden bir serisi var. Fizik dersleri diye. Bunun üç tane serisi var. Birincisi işte mekanik ışınım, ısı, ikinci cildi elektromanyetizma ve madde. Üçüncü de kuantum mekaniğine değiniyor. Feynman'ın kitaplarını özellikle çok beğeniyorum. Çünkü sadece ben beğenmiyorum, bütün dünya tarafından beğenilen bir öğreticiliği var Feynman'ın derslerinin ve şu anda zaten bunlar İngilizceleri internette açık bir şekilde erişime açık. Yani Feynman'ın o zamanlar Caltech Üniversitesi'nde verdiği Caltech Üniversitesi verdiği dersleri hem bu kitaptan hem internetten okuyabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü bazı şeyler çok ezbere anlatılıyor. Ezbere ile neyi kastettiğim zaman içerisinde anlaşılacak. Biraz tanımlaması zor bir şey bu. Herkes evet ezber eğitim ezber eğitim diye konuşuyor ama bu ezbere kavramıyla anladığımız şeyler birazcık farklı. Benim burada değinmek istediğim şey biraz daha konunun konseptlerinin anlaşılması üzerine. Yani nedir? Bir kuvveti F eşittir M çarpı A, F eşittir MA dediğimiz formülü verirsiniz. İşte kuvvet budur. İşte kütle çarpı ivme. İşte Newton böyle tanımlamış vesaire. İşte şu kadar kuvvet uygularsak böyle ivmelenir falan filan. Formülü de yerine koy. Tam bunlar şeyle yani pratikle kesinlikle öğrenebileceğiniz şeyler. Lakin bunları çok iyi yapan öğrencilerin belirli bir noktada çok basit konsept soruları sorulduğunda hataya düştüklerini görebiliyorsunuz. Şu anda mesela dünyanın en iyi üniversiteleri sayılacak Ivy League okullarında fizik gibi temel bilimlerde bazı advanced sınıflar var. İşte buraya daha ziyade çok daha başarılı öğrencilerin girdi. Yani sadece Harvard'a girmeniz yetmiyor. Harvard'ın içerisinde kendinizi göstereceğiniz bir öğrenci olursa sizi advanced sınıfları alma gibi bir durum söz konusu. Bu Harvard'da hala var mı bilmiyorum ya da Harvard'da var mıydı ama ilk 10'da yer alan üniversitelerin bazılarında olduğunu biliyorum. Ve bunlar çok tartışılıyor akademide. Bazı hocalar advanced sınıflara giren öğrencilerin ki bunlar çok ağır matematik ve fizik alıyorlar. İşlerin detayıyla çok fazla boğuluyorlar. Ve çok da iyi yapıyorlar gerçekten. Hani üretiyorlar da. Yani üretmekte de bir sorun yok. Yani birçok kişiye taş çıkarırlar. Lakin konseptleri anlamakta bu öğrencilerin zorlandıklarını sürekli söyleyip bunu eleştirip advanced sınıfların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiriyorlar. Şimdi bu tabii ki öyle kolaylıkla kanaat getirilebilecek bir konu değil. Bazı avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğu da açık bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla bu yayının amaçlarından birisi konseptleri anlatmak. Fizikte işte şöyle olursa böyle olur gibi kalıpların nedenlerini soruşturmak. Sıra dışı bazı durumlara değinip bunların nasıl şaşırtıcı sonuçlar doğurabildiğini aslında ne kadar gözler önünde olduğunu, o bildiğimiz bilgiyle ne olup da bunu yorumlayamadığımızı biraz bunlara dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Benim şu anki danışmanım Robert Nemiroff da aynı zamanda Michigan Tech Üniversitesi'nde şu anda lisans öğrencilerine benzer bir ders veriyor. Fizikte sıra dışı konseptler adında dersin. Ve bunu YouTube'da da bulabilirsiniz. Birazdan linklerini atarım bunların da. Ve bu derste bazı sorular var. O soruların bazılarını burada da soracağım. Benim bunlara ek olacak, ek olarak yaptıklarım olacak. Benim aynı zamanda hocamla çalıştığım konu da çok sezgi dışı, counterintuitive dediğimiz bir konu. Yani aslında çok basit bir matematiği olan bir konu. Çok az çalışılmış bir konu ama sezgileri gerçekten inanılmaz derecede zorlayan bir konu. Şimdi biz fizikçiler, yani lisans öğrencilerine astronomide ve fizikte şu öğretilir. Bir problem veriliyor size. Bu problemi çözüyorsunuz. İşte ne bileyim işte bir deney olsun bu, laboratuvar çalışması olsun. Deney yapıyorsunuz. Yer çekimi ivmesini bulmanız hedefleniyor. Deneyin amacı bu. Yani öğretilmek istenen şey size yer çekimi ivmesini fizikçiler nasıl buldu, nasıl bulunabilir? Şimdi bu deneyi yaparken tabii ki ilk defa deney yapmak ya da olabilecek bazı hatalardan ötürü çok absürt sonuçlar bulan öğrenciler olabiliyor. Şimdi nedir mesela biz biliyoruz yani 9,8 ya da 10 diyelim metre bölü saniye kare şu anda hissettiğimiz yer çekimi ivmesi. Ama ne bileyim bunu işte 50 bulan, 100 bulan, işte 500 bulan ya da 0,1 bulan gibi değerler olabiliyor. Şimdi o yüzden fizik ve astronomi öğrencilerine şu öğretilir. Bir sonuç buluyorsanız, bir problemi çözüyorsanız, bulduğunuz sonuç mantıklı mı bunu bir kontrol edin der. Şimdi bizim astronomi bölümündeyken çok iyi hatırlıyorum sınavlarımızda çok tuhaf sonuçlar bulan öğrenciler olabiliyordu. Hatta şu an aklıma geldi. Bir sınav öncesi sanırım modern fizik sınavıydı. Hoca tahtaya atomik kütle birimini değerini yazarken üssü ifadesini eksi koymayı unutmuş. Şimdi değerini hatırlamıyorum. 10 üzeri 30 kilogram olsun atıyorum. Eksi 30 kilogram olması gereken 10 üzeri 30 kilogram yazmış. Eksiyi unutmuş. Ama hani söz konusu olan şey atomun kütle birimi. 10 üzeri 30 kilogram olabilir mi? Yani dünyanın güneşin kütlesiyle kıyaslanabilecek bir birim yaratmış olabilir miyiz burada? Tabii ki mümkün değil. Ama bunu onun 10 üzeri eksi 30 olduğuna, hocanın yanlış yazabilmiş olacağını sınav öncesi öğrenci arkadaşı ikna edememiştim. Dolayısıyla öğretilen şey biraz mantığınızla sonuçları test etmektir daima. Sorgulamak, dikkat etmek, mümkün mertebe çelişkileri yakalamaya çalışmak. Şimdi burada da biraz hedef almak istediğim konu bu. Şu ana kadar gelmiş sorulara bakayım. Bir yandan da çok kopmayayım. Ayna görüntüsünü sanırım düzeltmişsiniz. Algı ile consciousness. Bilinci kastetmiyorum. Algı ile kastetmeye çalıştığım şey şu. Mesela teaser'da da bunun örneğini vermiştim. İşte nedir? Bir yokuş aşağı durursanız, tekerleği bırakırsanız aşağıya gidecektir. Yani bunu size algılarınız söyler. Orada oturup matematiğini, fiziğini yapmazsınız. Ama algılarınız böyle olması gerektiğini biliyordur. Çünkü daha önce buna benzer deneyimlediğiniz her şey size onun öyle olması gerektiğini söylemiştir. Algılarımız bizim deneyimlerimizle şekilleniyor. Dolayısıyla fizikte ve astronomide bu bir noktada tehlikeli olabiliyor. Klasik mekanikte, mekanik işlerinde çok fazla sorun teşkil etmiyor. Çünkü onlar gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz olayları kapsayan konular. Ama kuantum olduğu, kozmoloji olduğu zaman algılarımızla örtüşmek zorunda değil. Çünkü makro ölçekte gerçekleşen şeylerle mikro ölçekte gerçekleşen şeylerin fiziği aynı şeyleri, aynı algıyı oluşturacak sonuçlar vermeyebiliyor. Biraz buna değinmeye çalışıyorum. Fizik dersini formüller üzerinden eğlendiğimizden sevemiyoruz. Fiziği sevmek için uygulamalı dersler olmalı. Kesinlikle. Yani bu biraz öğretimin şekliyle alakalı. Ben yani 6 senedir bilim eğitmenliği yapıyorum. Gerek rasyonelist olsun, gerek çeşitli eğitim kurumlarında olsun. Birçok kişiye sunumlar yaptık, dersler verdik. İşte atölyeler falan yaptık. Ve hani ülkenin en önde gelen kurumlarıyla birlikte çalışma şansım oldu. Ve orada bizden bunları dinleyen kimsenin sıkıldığını görmedim. Dolayısıyla anlatımın ne kadar etkili olabileceğini biliyorum ve katılıyorum. Hocamın ismi Robert Nemiroff. Şöyle yazayım. Michigan Tech. Dersin adı da dersin adını da yazayım. Bu şekilde arattığınızda şeyde bulabilirsiniz. YouTube'da çıkıyor. Dersleri bir seri olarak. Physics X olarak. Şu şekilde sanırım böyle olması lazım. Bulamazsanız da linkini bulur paylaşırım. Biraz soluklanayım izninizle. Şimdi algılarla ne demek istediğimizi biraz daha iyi açıklamaya çalışayım. Tekerlek örneği aslında bunun için gerçekten uygun. Sanırım hepimiz anlarız bunu. Ama mesela benim şu anda çalıştığım konuya kısaca bir değinmek istiyorum. Bir araç mesela önünüzden şu şekilde geçiyoruz. Şimdi bu aracın bu noktadan şu noktaya böyle bir şekilde gittiğini biliyoruz. Bunu bu şekilde gittiğini de görüyoruz. Ama şu soruyu sorduğumda muhtemelen kimse net bir cevap veremez. Neden bu hareketi bu şekilde görüyoruz sorusu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Tabii bunun iki nedeni var. Birincisi araç buradan bu yana gidiyor. Hiç şüphesiz. Ama bu tek neden değil. Ve o aracın durumuna göre, hızına göre bunu o şekilde görmeyebiliriz. Belki bunu şu illüzyonla açıklamak mümkün. Hani böyle çok hızlı giderken yandaki arabanın tekerleklerine bakarsınız da tekerlek tersine gidiyormuş gibi görünür ya. Ya da kamerada kaydedersiniz, onun bir frame rate vardır, kare hızı. Ondan dolayı yakalayamadığı için sanki geriye dönüyormuş gibi görünür tekerlek ya da ileriye dönüyormuş gibi. Halbuki tam tersi hareketi yapıyordur. Şimdi demek ki o zaman şunu anlıyoruz. Bir hareketin buradan buraya gittiğini görmek aslında o hareketin oradan oraya gitmesini şart kılmıyor. Bu önemli bir detay. Lakin bunu böyle düşünmemiz için haklı gerekçelerimiz var. Çünkü gündelik olaylarda bu hep böyle. Ama sınır, ışık hızı gibi bazı sınırlara geldiğinde sonuçlar böyle olmuyor. Olayın rengi değişmeye başlayabiliyor. Çünkü buradaki ilişki şununla ibaret. Bir, aracın hızı. İki, sizin aracı görmeniz. Aracı görmek ışık hızına bağlı bir olay. Ama aynı zamanda aracın da bir hızı var. Yani araçtan ışık çıktığında size gelene kadar geçen sürede araç bir miktar hareket etmiş oluyor. Dolayısıyla eski pozisyonunu görüyorsunuz. Bu daima böyle. Tabii aracın hızı ışık hızına göre çok az olduğu zaman o araç neredeyse kımıldamamış gibi kabul edebiliyorsunuz. Bunda hiçbir sorun olmuyor. Ama aracın hızı ışık hızıyla kıyaslanabilir boyutlara geldiğinde işin rengi değişiyor. Ve böyle olaylar var. Hatta sanırım buna değinmemizin artık zamanı geldi. Biraz da yavaş yavaş konuya değinmek istiyorum. Yani konuya artık giriş yapmak istiyorum. Bir yandan da sorularınızı okuyayım. Fiziği nasıl çalışmasınız? Buna cevap veririm anlatacağım bitirdikten sonra. Bu tür konuları konuşmayı severim. Puanların neden düşük olduğuna da keza aynı şekilde değinirim şimdi. Işık hızı herkesin ilgisini çekiyor biliyorum. Yani benim çalıştığım konu şu an üzerine, hatta çalışmamızı bitirdik, yayınını hazırlıyoruz, yazıyoruz şu anda. Yaptığım konu da ışık hızını içeren bir konu. Ve ışık hızını geçen bazı olayları içeriyor. Şimdi ışık hızını geçen dediğimiz zaman çok yanlış anlaşılan bazı şeyler oluyor. Şimdi birincisi burada değinmesi gereken bazı felsefi ve fiziksel olaylar var. Fiziksel olay şu. Işık hızı geçilemez cümlesi yanlış. Işık hızının vakumdaki, boşluktaki hızı geçilemez. İşte C olarak bildiğimiz yaklaşık 300 bin kilometre saniye olan ışığın boşluktaki hızıdır. Ama ışık farklı ortamlarda farklı hızlarda hareket eder. Ve bu geçilebilir. Örneğin su içerisinde. Suyun kırılma indeksi 1.33 gibi bir şey. Ve bunun orantılı olarak ışık hızınızı yaklaşık işte %70-75 gibi bir değerine düşüyor. Boşluktaki hızının değerine düşüyor. Dolayısıyla bu hızı geçebilen bir parçacık suyun içerisinde hareket ederse ışıktan daha hızlı hareket etmiş oluyor. O ortam için, su ortamı için konuşuyorum. Dolayısıyla burada dikkat çekmek istediğim noktalardan birincisi ve fizik öğrenirken en çok yapılan hatalardan birisi satır aralarının atlanması. Işık hızı geçilemez diye söylediğiniz zaman hatalı. Işık hızının boşluktaki hızı bir sınır hızdır. Yani burada o boşluktaki kelimesi her şeyi değiştiren bir anlam. Şimdi ben özellikle yazdığım yazılarda da vurguluyorum. Anlatırken de vurguluyorum. Ben de yakın zamanlarda öğrenciydim. Hala doktor öğrencisi olduğum için ders alıyorum. Yani hatta dersini almaktan sorumlu olmadığım lisans derslerine girip ben gözlem yapıyorum. Dolayısıyla hani biliyorum hepimiz öğrenciydik. Hepimiz bunları gördük, tecrübe ettik. Şimdi çok basit bir konuya ya da herhangi bir konu ilk girişte ilk o tanım cümleleri direkt geçilir. Ya da hızlıca bir okur geçersiniz. Ama bence en çok üzerinde durulması gereken o ilk cümlelerdir. Çünkü konunun geri kalanın hepsi o cümleler üzerine inşa edilir. Eğer o cümleleri iyi bir şekilde anlarsanız geri kalanlarını zaten bulmanız sadece zaman meselesi olur. O nedenle hep söylerim. Ezberlemenize gerek yoktur diye. Yani konunun prensiplerini bilirseniz ne olduğunu çok kolay bir şekilde türetebilirsiniz. Özür dilerim. Ben sesimden dolayısıyla böyle aralıksız konuşunca biraz boğaz kuruluğu, rahatsızlığı yaşıyorum. O yüzden izninizle yudumlayacağım biraz su. Şimdi bu satır aralarının önemli olduğunu bir unutmayın. Şimdi şunu biliyoruz. Işığın boşluktaki hızı tamam, bunu geçmeyeceğiz. Benim bahsedeceğim örnekler bunu geçmiyor. Tabii takyonlar gibi teorik bazı parçacıklar var ama buradaki konumuz bunlar değil. Tamamen gözlemsel olarak doğrulanmış şeylerden konuşacağım. Dolayısıyla hani farazi şeylerden bahsetmiyorum. Kesinlikle ispatlanabilir, ispatlanmış. nokta gözlüğünde yapılabilir şeylerden bahsediyorum. Mesela bizim örneğimizde, bizim çalışmamızda yer alan Ice Cube Neutrino gözlemevi. Bu kutupta yer alan yerin işte 1,5 ve 2,5 kilometre altındaki bir dedektör dizisi ve nötrinoları tespit etme amacıyla kurulmuş. Şimdi burada su ortamı söz konusu, tabii ki donmuş bir buzulun içerisinde yer aldığı için. Dolayısıyla buradan geçen bir parçacık, bir kozmik parçacık, örneğin bir müon parçacığı, ışığın su içerisindeki hızını geçebiliyor. Böyle olunca Cherenkov ışıması dediğimiz bir ışıma ortaya çıkıyor ve bu dedektörler bu ışımayı tespit ediyor. Dolayısıyla oradan geçen parçacıklar hakkında fikir edinebiliyorlar. Şimdi buradaki durumun sıra dışılığına dikkat çekmek istiyorum. Bu diğer konularda, aslında diğer bölümlerde, ilerleyen bölümlerde detaylarını ele alacağım. Ve hatta animasyonda şu anda hazır olan bir konu. Geçen de hocama gönderdim. Çünkü biz hep teorik olarak düşünüyoruz. Bakın denklemlere bakıyoruz. İşte tabii ki arada simülasyonlarını falan da yapıyoruz ama animasyonunu yapmıyorduk. Animasyonunu yaptım ve hani bunun görsel olarak hayal edilmesini kolaylaştırdık diyeyim. Onu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim ama dikkat çekmek istediğim şey şu. Araç buradan buraya gidiyor ve o bilgi bize ışık hızıyla geliyor. Şimdi bu örnekte aracın hızı ışık hızına göre çok düşük. Lakin nötrino gözlemevinde, IceCube'da durum böyle değil. Parçacık o bilgiyi, onun konum bilgisini ileten ışıktan daha hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla bu, o parçacığı ilk nerede gördüğümüzü ve o parçacığın hareketinin görüntüsüyle ilgili algıyı tamamen yıkan bazı sonuçlara neden oluyor. Bunu şimdi söylemeyeceğim. İlerleyen bölümlerde açıklayacağım. Çünkü biraz düşünmenizi istiyorum. Ne olabileceğini. Ve bu hani çok basit cebirsel şeylerle ispatlayabileceğiniz şeyler. Arkadaki şeyler de hatta benim muhtemelen onlarla ilgili yaptığım çalışmalardan kalma şeyler. Çizimler. Dolayısıyla bunları basit cebirsel işlemlerle bir lise bilgisiyle bile gösterebilirsiniz. Biraz zor olabilir. Hani sorun değil. Yani yapamıyorum işte kötüyü böyle falan basit dediğiniz ama olmuyor kötü müyüm diye düşünmeyin. Zaten bunlar bir kere algılara ters. Bu bir dezavantaj olacak. Neden dezavantaj olduğunu şimdi geleceğim. Bir de hani bazı matematiksel manipülasyonlar yapmak, fiziksel çıkarımlar yapmak biraz bu alanda tecrübe isteyebilir. Dolayısıyla çok dert etmeyin ama uğraşmanızı istiyorum. İstediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Bir araç buradan buraya giderken ışık hızından çok yavaş bir hareket yaptığı için onun konumunu biz olduğu yerde görebiliyoruz. Yani çok azıcık kaymış oluyor sadece ışık ondan bize gelene kadar. Elbette bir hareket yapıyor ama göz ardı edilebilir bir hareket yapmış oluyor. Lakin araç o bilgiyi bize ileten ışıktan daha hızlı ilerlerse ne olur? Bunun üzerine biraz düşünün. Buraya kadar bir sorunuz varsa alıp cevaplamak istiyorum. Kafanız biraz karıştı mı? Onu da bir sorayım da. Yani şaşırtıcı böyle şimdiden işte anlamadım, işte çok tuhaf, çok garip. Yoksa normal mi geliyor size şu anda konuştuğumuz şeyler? Bir yandan da bakayım. Arkadan bir şey var mı? Sorular yok. Tamam, geri dönelim o zaman. Şimdi buradaki probleme değinmek istiyorum. Yayında da bahsettiğim, teaser'da da özür dilerim. Teaser'da da bahsettiğim bir konuydu. Algılarımıza ne zaman güveneceğiz? Yani az önce söyledim işte lisansta problem çözerken işte nedir? Bulduğun sonuç mantıklı mı? İşte atıyorum dünyanın kütlesini hesaplıyorsunuz. 50 kilogram falan çıkıyor. Yani Kepler yasalarında bir hata olmayacağına göre bir yerde işlem hatası yapmışsınız falan gibi düşünüp tekrar geri dönüp kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi burada tamamen teorik bir takım işlemler yapıyoruz. Bir takım matematiksel manipülasyonlar yapıyoruz ve bir takım sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi bu sonuçlar hiç beklemediğimiz algısal sezgi dışı cevaplar verebiliyor. Şimdi böyle olunca doğruluğu nasıl kontrol edeceğiz? Bu bir soru işareti. Şimdi eğer algılarımızla ters bir durum varsa yaptığımız hatalı mı, doğru mu, nasıl kontrol edeceğiz? Soru bu. Şimdi hiç kuşkusuz bilim bunların üstesinden gelmenin yöntemlerini işleyen bir dal. Bilimin metodolojisi bu tür sorunları zaten çözmeyi hedef alıyor. Ama bu her zaman iyi anlaşılmıyor. Birincisi, yapmak istediğimiz şeylerden birisi şu. Mesela biz ne yapıyoruz? Onu söyleyeyim. Mesela Monte Carlo simülasyonu dediğimiz simülasyonlar yapıyoruz. Örneğin şu konuyu çalışmıştık bir ara. İlk çalışmalarından birisi. Eğer bir cisim ışık hızına çok yakın hızda genişlerse nasıl görünürdü? Bunu rasyonistin tartışma grubunda da anket olarak sormuştum. Bayağı bir üzerine tartışmıştık. De normalde beklediğiniz nedir? Yani bir küresel bir cisim genişliyorsa yine küre gibi görünür. Aksini düşünmeniz için bir neden yok. Ama bahsettiğim nedenlerden ötürü o kürenin bir tarafında, yani bu tarafından siz bakıyor olun, küre burada olsun, bu şekilde genişliyorsun. Kürenin yakın ucu size yaklaşırken uzak ucu sizden uzaklaşıyor. Dolayısıyla buradan gelen ışık hakkında yapılan gözlemler biraz sonuçları değiştirebiliyor. Mesela o örnekte eğer gözlemini yapacak olsaydınız cisim küresellikten saparak eliptik bir hal almaya başlıyordu. Biz bunu teorik olarak gösterdik. Zaten hani 60 yıl kadar öncesi de bunun çalışmaları yapılmış, literatürde yayınlanmış, gösterilmiş. Yani biz de yaptık, gösterdik. Teorik olarak bunu görebiliyorsunuz. Ama hani insanın aklına şu geliyor. Acaba bunun fiziğini yaparken yaptığım işlemler sırasında belki yaptığım bir kabul, bir varsayım ya da gözden kaçan bir matematiksel işlem beni yanlışa götürmüş olabilir mi? Şimdi bunu nasıl kontrol ederiz? Bu önemli bir soru. Birincisi gözlem, ikincisi deney tabii ki. Ya teoriniz ne kadar sağlam olursa olsun bir noktada gözlem ve deneye ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu tür gözlemler astronomide yapılmış durumda. Bunu biliyoruz. Hatta popüler bilimde arada sırada haber olduğunu görürsünüz. Önceden çok oluyordu. Şimdi pek olmuyor. Ya da oluyorsa bile biz pek yayınlamıyoruz. Sanırım bizim etkimizden de olabilir. Şöyle şeyler oldu. Işık hızını aşan bir şey görüldü. Bu bir kere nötrinolarda olmuştu ama ona değinmek istemiyorum. İşte bir jet atımı. Işık hızından hızlı jet gözlendi. Karadelikten bilmem ne ışık hızında atılan bir jet. İşte bilmem ne ışık hızında patlayan işte süpernova patlaması. Şok falan yani. Tabii ki öyle değil. Ama yapılan gözlem doğru. Işık hızından hızlı görünüyor. Ama bu tamamen gözlemsel bir etki. İşte az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü. Az önce bahsettiğim çalışmanın etkilerini buna dahil ettiğiniz zaman onun neden ışık hızından hızlı genişliyormuş gibi görüleceğini anlayabiliyorsunuz. Halbuki ışık hızından hızlı genişlemiyor. Bu sadece bir nevi bir optik illüzyon nedeni. Biz buna işte süperlüminer hareket, ışık hızından hızlı gibi görünen hareketler diyoruz. Tabii çok yanlış anlaşılmaya açık bir mevzu, kabul ediyorum. Şimdi genişleyen bir kürede de yine aynı sonuç var. Yanlış hatırlamıyorsam V838 miydi? Böyle bir V838 ne bulayasam? Evet, V838 Monocerotis de sanırım bu gözlenmişti. Hemen ben şuradan size Wikipedia linkini atayım. Burada süperlüminal hareketle ilgili bir şey yazıyor mu? Bilmiyorum. Şimdi açtım baktım ama süperlüminal hareketle de ilgili Wikipedia sayfası gayet doyurucu. Bununla ilgili rasyoniste de yakın zamanda bir yazı yazacağım. Birazcık daha bekliyorum sadece. Şimdi yayından önce de spoiler vermiş gibi, oyun bozmuş gibi de olmak istemedim. Dolayısıyla biraz beklettim. Şimdi bizim gösterdiğim şeylerden birisi de şimdi bu küresel bir cismin relativistik bir hızda, ışık hızına yakın bir hızda genişlediğinde nasıl görüneceğiydi. Küresel görünmüyor. biraz bombeleşmiş görünüyor. Tabii siz buradan baktığınızda gördüğünüz şey aslında bir çember. Şimdi bu şu eksenden basık olursa bunu göremezsiniz. Ama ölçerseniz bir ucundaki kırmızıya kaymayla diğer ucundaki maviye kaymayı ayırt edebilecek bir spektrum ölçümü yapabilirseniz onun aslında küresel bir yapıya sahip olmadığı sonucuna varırsınız. Ama halbuki öyle değil. Sadece öyle görünüyor. Ve bu tekrar ediyorum. Hareket eden parçacık ile ondan bize ulaşan bilgiyi taşıyan hız arasındaki orandan kaynaklanıyor. Bunu hep ışık hızı ekseninde ele aldım. Ama diğer sonuçları düşünebilen olursa diye de buraya bir ipucu bırakıyorum. Bu sadece ışık hızında olan bir şey değil. Çünkü az önce genellediğim her şeye uygulanır. Soruları bakmaya çalışayım. Zaman algısı farklı olmaz mı? Zamanın göreliliğiyle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Ya yani bizim ölçtüğümüz burada önemli olan. Üçgen çizip Pisagor mu yapacağız? Evet, onun gibi bir şey. Yani arkada da gördüğünüz üzere bir takım üçgenler çizmeniz gerekecek. O şekilde hesaplanabiliyor. Yani nasıl bir ipucu verebilirim bu konuda? İşte parçacı düz bir doğrultuda da hareket ediyor olarak düşüneceksiniz. Altında bir yerde gözlemci olacak. Dolayısıyla onun dikine ve yatay radyal hız bileşenleri, dikine hız bileşenini göz önüne almanız gerekecek. Çünkü sizin gördüğünüz hız bileşeni o. Yani ipucu radyal hızla saklı aslında. Onu onunla ilgili bazı hesaplamaları bulursanız cevaba yaklaşmışsınız demektir. Bu biraz şizofrenin algısı. Evet, yani bunu açıkça kavuşturmak gerek. Burada aslında bilinçle aslında şizofrenide tabii ki algılar farklı ama burada sadece bizim algılarımız değil. Dedektörle de ölçerseniz de aynı sonuçları elde edersiniz. Dolayısıyla burada algımızdan kastımız aslında sonuçları yorumlayış şeklimiz. Bunu ister kendi gözünüzle yapın, ister bir ölçüm aletiyle yapın. Aynı sonuçları elde edeceksiniz. Özür dilerim. Böyle arada durmam gerekiyor. Şunu fark ettim. Konuşurken öyle heyecanlı konuşuyorum ki hiç durmadan konuşuyorum. Çok nefessiz kalarak konuşuyorum. Yoruluyorum. O yüzden biraz kendimi de böyle konuşurken durdurma çabası içerisindeyim. Şimdi nelere değindik? Bir üstünden geçelim. Bir, fizikte algılarımıza güvenmemiz gerektiğine değindik ama her koşulda değil. Ne koşulda? Algılarımızı şekillendiren olaylar sınırında. Nedir bunlar? Mekanik olaylar özellikle. İşte makinelerle ilgili olay, gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz boyutlardaki olaylar. Bir tekerleğin aşağı yuvarlanması, aracın bir virajdan dönmesi gibi örnekleri ifade etmek için algılarımıza güvenebiliyoruz. Hiç kuşkusuz bana şunu sorabilirsiniz. Algılarımıza güvenmemizin biraz daha sınırlarında yer alan bahsettiğimiz ışık hızıyla ilgili konularda ne noktada algılarımıza güveneceğiz, hiç mi güvenmeyeceğiz? Şimdi bizim bunu test etme yöntemlerimizden birisi gözlemdi. Bir diğeri de deney. Tabii ki bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle makro ölçekteki, kozmolojik ölçekteki şeyleri yapmak, deneyini yapmak ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla gözlemini yapıyorsunuz ya da simülasyonlarını yapıyorsunuz. Monte Carlo simülasyonu dediğimiz rastgeleliğe dayalı simülasyonlar bu konuda çok iyi işliyor. Örneğin biz küresi olarak genişleyen bir cismin nasıl görüneceğiyle ilgili çalışmayı yaparken bir, teorik hesabı kullanıp onun grafiğini çizdirmiş. İki, Monte Carlo hesabıyla bir ölçüm yapıp onu o grafiğin üzerine koyup ne kadar örtüştüğüne bakmıştık. Şimdi bu iki yöntem birbirinden tamamen bağımsız. Neden bağımsız? Monte Carlo yönteminde biz o elde ettiğimiz teorik olarak bulduğumuz denklemlerin hiçbirini kullanmadık. Yaptığımız tek şey genişleyen bir küre tanımlamak, parçacıklar tanımlamak, onlara ışık hızına yakın bir hız vermek, sonra o parçacıklardan her saniye gözlemciye ışın demetleri göndermekti. Gözlemci nereden ışık demeti aldığını haritalandırdığı zaman gördüğü şey bir küre değil. Teorinin de öngördüğü üzerine eliptik bir yapıydı. Dolayısıyla iki bağımsız metodun aynı sonucu vermesi sizin tamamen çalışmanızın doğruluğunu güçlendiren bir bulgu oluyor. Sorulara bir yandan bakıyorum. Dora'nın sorduğu soruyu cevaplayacağım. Pont değil mont sanırım demek istediğin Modified Newtonian Dynamics. Şimdi daha önceden bazı sorular vardı. Bu yayını biraz da tanışma yayını olarak yapmak istiyorum. Dolayısıyla çok fazla kafa yakmayacağım ses. Bu yayında yakacaklarım bu kadardı. Daha fazla kafa yakmayacağım. Biraz düşünmenizi istiyorum. Sadece kafanıza birazcık böyle nifak tohumu ekmek gibi o, şu ana kadar hep ezbere bazı şeylerin sorgulanmasını istiyorum. Fakat bu şu demek değil. Bunun da altını çizmek isterim. Şöyle bir yanılgı vardır. İşte bilimde her şeyi sorgulamalıyız. Hayır, yani burada açıklığa kavuşturulmuş bazı şeyler vardır. Yani bunların artık böyle olduğunu biliyoruz. Mesela kimse özel görelilik artık çalışmıyor. Çünkü özel görelilik zaten ziyadesiyle çalışılmış, bilinmiş, sayısız defa doğrulanmış bir şey. Bunu yanlışlayacak olsanız bile hani tamamen silip atacak bir şey olmayacak bu. Sadece bazı ufak düzeltmeler anca gerekli olduğunda eklenebilir. Dolayısıyla şu algı yanlış ve genellikle sahte bilimin yolunu yapmak için söyleniyor. İşte bilimde her şeyi sorgulamalıyız, bilimde kesin konuşmak yoktur falan, böyle bir şey yok. Tabii ki sorgulamalıyız. Sorgulamamalıyız demiyoruz. Lakin bu aradaki ince çizginin ayrımına iyi dikkat vermek gerekiyor. Çünkü eğer siz işte bu genellikle geçen Twitter'da da döndü. Enerjinin korunumunun sorgulanmasıyla ilgili bir şeydi. Belki bu algılarla ilgili enerji korunumuna da değinebiliriz. O yüzden güzel bir örnek olacak. İşte devri daim makinesiyle sınırsız enerji üreten saçmalıklar söz konusu. Ve tabii ki bunun çok fazla fanatikleri var. Şimdi enerjinin korunumu yani makinelerde iki tane mıknatısı bir araya koyup da işte bunu döndürerek yok işte böyle yaptım işte biz bisikleti çevirdim şöyle yaptım işte sonsuz enerji falan, bunlar mümkün değil. Yani bir sisteme giren enerji çıkan enerji eşittir böyle durumlarda. Ama bu yayında yine enerjinin korunumunu da sorgulayacağım. Lakin bahsettiğim gibi bakın tekrar altını çiziyorum. Mekanik ölçekte değil. Çünkü onlar algılarımızla örtüşen ve bu yasaları iyi tanımladığımız sınırlar. Bu sınırlar dahilinde bunlar zaten doğru, bunları biliyoruz. Bunların sorgulanması, yanlışlanması artık söz konusu olmaktan fazlasıyla çıkmış durumda. Dolayısıyla hani bisiklet yaptım, iki tane mıknatısı bitiştirdim, işte birbirini itti, bu ama bak sonsuza kadar dönüyor, enerji elde ettim falan gibi şeyleri silip atın. Bilim böyle bir şey değil. Bilim bunlara karşı çıkan tamamen böyle işte fanatik bir görüş hiç değil. Sadece neyi bildiğini iyi bilen bir görüş. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Şimdi bu ayrımı yapmak kolay olmayabiliyor. Bu yayınlarda beni en çok zorlayacak şey sizin algılarınızı kendimle birlikte zorlarken bunlara olan yatkınlığı kontrol altında tutabilmek. Şimdi ben enerjinin korunumunu sorgulayacağımı, nereden geldiğini, neden öyle olduğunu dile getirdim. Ama bununla söylediklerim eğer işte devri daim makinesi mümkündür kaymamalı. Bunu demek istemiyorum. Demek istediğim şeylerin sınırları önemli. Algıların sınırında derken de zaten aslında bir nevi bunu tanımlamış oluyoruz. Algılarımıza güvenmemiz, bazı yasaların geçerli olduğu sınırlar önemli. tanımlamaların dediğim gibi satır araları çok önemli. Mesela enerjinin korunumu. Enerjinin korunumu nereden çıkar? Özellikle simetrilerdir. Noether teoremi olarak ele alırız. Enerji ve zaman. Yani bunu nasıl Türkçeleştiririz bilmiyorum ama time translation simetri deriz. Zaman öteleme simetrisi diyebiliriz sanırım. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Eğer bir topu binanın aşağısına bırakıyorsanız gündüz vaktinde, akşam vaktinde bıraktığınızda da aynı fiziksel olaylar gerçekleşir. Oraya ekstradan bir T'ye zaman birimini artı delta T gibi bir şey eklemeniz fiziksel yasaları değiştirmeyecek demektir bu. Ama bunun geçerli olmadığı noktalar var. Örneğin evrenin genişlemesi. Evrenin genişlemesinde time translation simetri yok. Dolayısıyla orada enerji korunmak zorunda değil. Ama bununla ne demeyi ifade ediyoruz? Bu çok klasik bir problemdir. Herkese sorarım. Dünyanın en iyi kozmoloji profesörlerine de sordum. Herkese mümkün mertebe soruyorum. Hocamla da tartıştım. O da birçok kişiyle tartışmış. Ve farklı cevaplar duyabilirsiniz. Tabii ki çok basit bağlamda ele alınabilecek bir konu değil. Ama Leonard Susskind'in de teorik fiziğin çok bilinen isimlerinden, sicim teorisiyle de öne çıkaran isimlerden birisi. YouTube'da Stanford Üniversitesi'nin genel görelilik derslerindeydi sanırım. Açık bir şekilde var. Orada da bu probleme değiniliyor. Şimdi evren genişlerken çok uzak bir yerden salınan ışık, evren genişlediği için dalga boyu uzuyor. Dalga boyun uzaması, frekansın azalması, dolayısıyla enerjisini kaybetmesi demek. Şimdi soru şu, bu foton enerjisi nereye gitti? Enerji korunuyorsa bu enerji neye dönüştü? Leonard Susskind şöyle bir açıklama yapıyor. Evren genişlerken time translation simetri olmadığı için enerji korunmak zorunda değil. Hikayenin sonu. Ama dediğim gibi bu işte bu kadar basit bağlamda incelenebilecek bir şey değil. Örneğin genel görünükte enerji momentum tensöründe enerjinin korunumunun yer aldığını biliyoruz. Neyse, o detaylara girmeyelim şimdi ama demek istediğim şey şu değil. Çok büyük ölçeklerde gerçekleşen, evren ölçeğinde gerçekleşen ve tamamen farklı bir fiziksel temele dayalı bir olayı incelediğinizde gördüğünüz bir farklılık günümüzdeki olaylarda bunun uygulanabilirliğini ima etmiyor. Sınırları var her şeyin, tanımları var. Mekanik olaylarda böyle bir şey yok. Şimdi böyle deyince şunlar çıkacak, o zaman buradaki evrenin genişlemesi gibi bir şey yaparsam ben sonsuz enerji makinesi yok. Yani bu fikirle düşünmekten biraz vazgeçmek lazım. Özür dilerim. Buraya kadar sorulara biraz bakayım. Cisim ışık hızından hızlı, şöyle gösterebiliyorum sanırım. Cisim ışık hızından hızlı olduğu durumda cismin konumu insan gözüyle göremeyiz ve cismin nerede olduğunu insan duyularıyla fark edemeyiz ve bunun sonucunda durumdan habersiz, sadece var olduğu bilinen cisim olmaz mı? Hadi bunu cevaplamış olayım. Işık hızından hızlı olduğunu da görebilirsiniz. Ama ne zaman görürsünüz o soru? Eğer ki farklı biraz örnekler verelim. Şimdi cisim dedik ya, bu noktadan şöyle bir hareket yaparak bu noktaya gelsin ve gözlemci aşağıda bir yerlerde olsun. Dolayısıyla önünden geçecek. Şimdi bu durumda ışık hızından hızlı gidiyorsa görünüyor. Ama eğer tam rotasının üzerinde yer alıyorsa, kendisine gelene kadar o cisim o ışığı görmesi mümkün değil. Cisim onu geçtikten sonra ancak görebilir. Dolayısıyla ne zaman görürüz sorusu önemli. Buradaki hatalardan birisi şu oluyor. Bu soru o yüzden iyi olmuş aslında. Hızların toplandığı ile ilgili bir yanılgı oluyor. İşte mesela ışık hızıyla gidiyorsun hadi. Problem. Bu problem için öyle kabul edelim. ben şuradaki bir gözlemci olayım ve buradan ışık hızıyla uzaklaşan bir cisim olsun ve bu bana doğru ışık göndersin. Belli aralıklarla deniz feneri gibi ışık yaksın. Şimdi burada düşünülen şey şu oluyor. İşte deney vardır ya. Araç bu yönde giderken bu yönde bir top fırlatılır. Eğer aynı hızdaysa o top olduğu yere düşer. Şimdi ışık hızında bunu düşündüğünüz zaman hatalı. Çünkü özel görelilikte hani biliyoruz ki hızlar toplanmıyor. Onun başka bir formülü var. Ve o ışık zaten o noktadan salınıyor artık. Ve hani ona göre bir araca göre bir bağlı hıza sahip değil. Kendi hızı ışık hızında. Dolayısıyla onu daima görürsünüz. Lakin burada aracın hızı yine bir optik etkiye neden oluyor. Çünkü buradaki etki şundan kaynaklanıyor. Onun da ipucunu vereyim. Aracın o bilgiyi işte farını açıp kapatması olsun deniz feneri gibi. Size ulaşan ışık arasındaki zaman farklılıklarını etkiliyor. Eğer bunun üzerine uğraşırsanız bununla ilgili şeyler bulacaksınız. Dediğim gibi bunu ilerleyen yayınlarda animasyonlarıyla çok daha iyi bir şekilde göstereceğim. Tabii ki biraz şaşıracaksınız. Olur mu ya öyle şey falan diyeceksiniz biliyorum. Bu alışmadığımız bir tutum değil. Ne yazık ki hani hocamın yaptığı bilimsel çalışmalarda gönderdiği dergilerde bile hakemler işte olur mu ya böyle şey falan deyip maalesef reddedenler oluyor. Halbuki yıllar önce yapılmış, gösterilmiş, üzerine de hiçbir eleştiri sunmadan reddedilebilen bir konu olacak kadar aşırı şeyler gerçekleşebiliyor ama olduğunu biliyoruz. Bakalım. Işık hızının geçilebildiğini ispatlayan çok değil. Dediğim gibi ilk başında da söyledim. Işık hızının boşluktaki hızından bahsetmiyorum. Bir daha altını çizeyim. Işık hızının boşluktaki hızı için geçilemiyor. Vakumdaki hız için geçilemiyoruz. 300 bin kilometre. Fakat ışığın farklı ortamdaki hızı farklı oluyor. Nedir? Su içerisindeki hızı. Yani bu kırılma indeksine göre belirlenir. Oradaki hızı boşluktaki hızından bayağı bir düşük. Dolayısıyla bir parçacık için bu hız, o hız geçilebiliyor. Yine ışık hızının boşluktaki hızını geçmemek kaydıyla. İkisinin arasında bir yerde bir hıza sahip olabiliyor. Ve böyle olduğunda Çeren kovuşması ortaya çıkıyor. Yani bu zaten bilinen bir şey. Yani aratıldığında Çerenkov Radiation diye bulabilirsiniz her türlü detayı. Şimdi biraz daha bu yayını bir saatten uzun tutmak istemiyorum. Zaten sanırım bundan sonra da bir yayın var. Biraz da bunu giriş yayını yapmak istedim. Biraz sorgulama yayını olsun. Ne yapacağımızı konuşalım istedim. Sanıyorum her şeye de değindik. Sadece dediğim gibi bunları biraz düşünmenizi istiyorum. Ben bu çalıştığımız konuyu aylardır çalışıyorum ve hani hala algılarımı zorlayan yaptığım şeylerin sonuçlarını anlamakta zorlandığım noktalarla karşılaşabiliyorum. Dolayısıyla belki de şuna değinmek lazım. Fizik öğrenirken nasıl çalışmalıyım sorusuna da bir cevap olsun bu. Tekrar tekrar çalışın. Tekrar tekrar okuyun anlayana kadar. Ben hala işte bakın yani elimde duruyor. Ya yani elimin altında duruyor ve hala açıp bakıyorum. Yani bu lisans konusu yani mekanik. Ama hala bunlarla ilgili dersleri takip ediyorum, okuyorum. Çünkü öğrendiklerimle birlikte bunlara bakış açım da değişiyor. Bakış açısı değiştikçe daha farklı detayları anlamaya başlıyorsunuz. Şöyle düşünmemek lazım. Bu artık bir roman değil. Fizik, astronomi roman şeklinde okuyabileceğiniz bir şey değil. Tek seferde anlamayı beklemeyin. Gerekiyorsa 20 sefer okuyun, anlamayı yine beklemeyin. Ama bir şeyler öğreneceksinizdir, bir yol kat edeceksinizdir. Dolayısıyla kendinize biraz zaman tanıyın, kendinizi bundan dolayı yargılamayın. Bazı şeyler zamanla olur ve hani bir günde, bir dakikada, bir ayda olmasını beklemeyin. Hemen bazı şeylerde sonuç elde etmek bizi biraz günümüz teknolojisinin, sosyal medyanın da alıştırdığı bir şey. Hemen sonuç elde etmek istiyoruz. Ama bilim böyle değil. Bazı şeyleri anlamak için biraz zaman harcayın. Sabırlı olun. Sabırlı olursanız mutlu olacaksınız. Garantisini verebilirim. Kapatmayacağım. Biraz daha. Yani makale yazmama gerek yok. Cherenkov Radiation diye bakarsanız çıkacak karşınıza. Maalesef böyle şeylerle çok karşılaşabiliyoruz. Yani söyledim mesela az önce de dediğim gibi Cherenkov Radiation böyle durumlarda olan bir şey ve bütün nükleer reaktörlerde olan bir şey. Ice Cube Nötrino Gözlemevi'nin var olma nedeni bu. Milyar doları geçti mi bilmiyorum oranın bütçesi ama o yatırımın yapılmasının tek nedeni Cherenkov Radiation diye bir şeyin var olması. Yoksa hani bu ne yazık ki bunun gözlemini yapmak mümkün olmazdı. Çalışma konusu nasıl olmalı? Nereden başlanır? Bu çalışma konunuza göre değişecektir. Evet, Büke bizim editörümüz aynı zamanda gelmiş. Özel görevlilikle ilgili formülü vermiş ve evet sanırım böyleydi. Bu alttaki paydada yer alan şey gamma faktörü, Lorentz faktörü. Özür dilerim. Kendimce gamma faktörü dediğim için dilimi öyle eritmiş. Lorentz faktörü olarak yer eden düzeltme terimi özel görevlilikteki. Bunlara diğer yayınlarda değineceğim zaten. Şimdi arada gelen diğer soruları da cevaplayayım. Konuyla ilgili olduğu için bunu. Işık hızını, bak yani yine altını çiziyorum. Işık hızını değil. Işın boşluktaki hızını geçmek değil. Işığın o ortamdaki hızından bahsediyorum. Nedir? Su ortamıdır. Kırılma indeksi 1.33 olan. Sanırım %33 gibi bir %70, %25 gibi bir hız düşüşü falan oluyordu. Tam değerini hatırlayamadım şu anda. Kırılma indeksi 1.33'tü sanırım suyun. Dolayısıyla bununla orantılı olarak bir hız değişimi oluyor. Işığın o ortamdaki hızında. Şimdi o ortamdaki hızında, bunu araç demeyelim, müon diyelim. Ice Cube gözlemevinde gerçekleşen durum genellikle bu tarz bir şey oluyor. Oradaki müon ışığın su içerisindeki hızını geçtiği zaman Cherenkov ışımasına neden oluyor. Bu Cherenkov ışıması da oradaki dedektörler, fotomultiplier tüp dediğimiz PMT'ler tarafından ölçülüyor, gözleniyor. İşte enerjileri falan filan hesaplanıyor sonrasında. Şimdi böyle bir parçacığın kütle çekim alanı yani engellemiyor. Hayır. Yani bu aslında çok birbiriyle alakasız bir durum. Yani genel görelilik ile özel görelilik farklı konseptleri ele alıyor. Bir sonraki yayında aslında değinmek istediğim şey daha doğrusu özel görelilik ve dolayısıyla genel görelilikle olan farkına da değineceğim. Dolayısıyla kütle çekim alanı yani bir ışık hızıyla ilgili yaptığımız söylemlerde kullandığımız eylemsiz referans sistemiyle genel görelinin nasıl ayrıldığını bu noktada ele almak önemli. Ama yani dediğim gibi bakın bu su ortamında su içerisindeki ışık hızından, su içerisindeki boşluktaki değil. Su içerisinde ışık hızından hızlı hareket eden ama ışığın boşluktaki hızından düşük hızda hareket eden parçacıklar örneğin müonlar Cherenkov ışımasına neden oluyor. Bu gözlenebilen bir şey, gözlenen bir şey. Çok bayağı bir bilgi. Biliyorum bu tarz şeyler pek yazılmadı, edilmediği için çok garip gelebilir ama bu hani bilimin tartıştığı, muallakta olduğu, gözlemini beklediği bir şey değil. Bu artık hani neredeyse klasik mekanik kadar genel geçer olmuş bir bilgi. Yani bilinen, gözlemi yapılan, şu an dediğim bahsettiğim Ice Cube gözleminin bile temellerinin sırf bu prensip üzerine kurulu olduğu bir sistem mevcut. Yani bu gözleniyor. Yani gözlenebilir mi diye sormamızın anlamı yok. Zaten gözleniyor. Şu çok yerinde bir soru olmuş. Diğer parçacıklar suda ışık yavaşlıyor da diğer parçacıklar neden yavaşlamıyor? Diğer parçacıklar da yavaşlıyor. Yavaşlamıyor demedim. Yavaşlar. Ama enerjileri çok yüksek olduğu zaman o yavaşlama hala ışık hızının sudaki hızının üstünde kalmalarına yetebilecek mertebede olabiliyor. Dolayısıyla hani ışık hızının su içerisinde hızından daha hızlı gidebiliyor bu parçacıklar. Bunda bir Sorun yok. Ama tabii ki hani başka bir ortama girdiğinde yavaşlayabilir. Sadece bu ışık hızının altına düşmesini gerektirmiyor. Sudaki hızının altına düşmesini gerektirmiyor ama düşebilir tabii ki. Ya da doğal olarak altında olabilir. Gözlemcilerin zamanı algılama biçimleri, kendi hızlarıyla algıladıkları ışık hızının oranına bağlı olur. Ve bu durum zamanda geleceğe yolculuğu olası kılar diyebilir miyiz? Güzel bir soru. Gene özel görelilikle alakalı. Dediğim gibi bir sonraki yayında zaten buna değineceğim. Özellikle bu konuya değineceğim. Sorusunu da soracağım. Hatta sorusunu sorayım. Sadece bir G imelenme ile. Bunu rasyonist tartışma grubunun forumda da sormuştum. Sadece bir G şu anda hissettiğimiz ve savaş pilotları işte sanırım bayılmadan 9G'ye kadar dayanılabiliyor. Sadece bir G ile, bir G ile imelenme ile evrenin herhangi bir yerine ömrünüzü doldurmadan seyahat edebilir misiniz? Soru bu. Bunu bir sonraki yayında cevaplayacağım. Ama şu yorumla doğrudan ilintili. Şimdi burada dolayısıyla bir ipucu doğması için buna cevaplayayım. Özel görelilikten kısaca bahsetmiş olalım. Hem de bir sonraki yayın için ufak bir giriş olmuş olsun bu. Şu kabaca söylediği şey. Eğer ışık hızlarına ya dünyada bir gözlemci bırakırsak bu sabit. Birisi ışık hızına yakın bir hızda seyahat eder ve geri gelirse bu kişi buradaki kişiden daha az yaşlanmış oluyor. Zaman kavramının dolayısıyla göreli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ışık hızına yakın bir hızda seyahat ederseniz ve dünyaya geri dönerseniz sizin için 10 yıl geçmişken dünyada 100 yıl, 1000 yıl artık hızınıza bağlı olarak geçmiş olarak bulabilirsiniz. Bu tabii ki zamanda ileriye yolculuğu mümkün kılıyor. Ama geçmişe kılmıyor. Sadece ileriye mümkün olabiliyor bu şekilde. Dolayısıyla az önce sorduğum bir G imelenme ile ya evrenin herhangi bir yerine gidebilir misiniz sorusu ne güzel bir ipucu oluyor mu? Yoruldum biraz izninizle soluklanayım. Büke, teşekkür ederim. Şimdi bu konumuzu biraz kapatıp bana gelen diğer konuyla alakalı soruları da cevaplayayım ki cevapsız bir soru kalmasın. Hem de dediğim gibi bu biraz tanışma yayını, konuya ısınma yayını, biraz sorgulama, soruşturma yayını olacak. Bundan sonrakilerde artık konunun detaylarına girmeye başlayacağız. O yüzden bu yayına özel olarak böyle gelen diğer soruları da cevaplayacağım. Bu fenomeni atom saati, bu bir fenomen değil artık bir yasa, özel görelilik bir yasa ve hani şu an bu tarz her şeyde bunu kullanıyoruz. Yani uydularda, GPS uydularının örneğin bu düzeltmelerin hepsi yapılıyor. Aksi takdirde ciddi sorunlar yaşarsınız. Yani bu sürekli ölçülebilen, sayısız defa ölçülmüş, sayısız gözlem yapılmış. Hatta Büke buradaysa genel görelilik ile ilgili, genel göreliliğin gözlemsel testleri diye bir yandan ben de bakabilirim aslında. Rasyoniste yazdığım bir yazı vardı. Birçok kişi bunları böyle biraz teori deyince çok havadaki şeyler, işte kanıtlanmamış şeyler gibi düşünüyor ama öyle değil. Genel göreliliğin gözlemsel çıkaramadım. Başlığı değiştirmiş oluyorum. Teori deyince böyle çok muallaklı şeyler gibi düşünüyor ama böyle şeyler kesinlikle değil. Genel görelilik gözlemsel testleri. Hemen şöyle linkini bırakayım. Şöyle bir yorum geldi. Geleceğe yolculuk mümkün dememek lazım belki de. Çünkü zamanda yolculuk denince ışınlanma gibi bir şey çağrıştırıyor. Ancak bütün süreç mekanik. Bende ışınlanma gibi bir şey çağrıştırmıyor. Ama böyle çağrıştırıyorsa buna dikkat ederiz tabii ki. Şimdi gelen sorulara şöyle bir geriye çıkıp Dora sanırım şöyle bir soru sormuştu. Karanlık maddenin karşıtı olarak pont dediği mont sanırım modified Newtonian dynamics ya da başka bir şey vardı. Pont olarak ayrıca var mı? Şu an bir çağrıştırmadım ben de. Ama farklı modified gravity'ler var. Yani Einstein'ın genel görelilik teorisini modifiye eden ufak değişiklikler yaparak karanlık madde fikrini yok etmeye çalışan diyeyim. Karanlık enerji ve karanlık madde gereksinim duymayan bazı modeller var. Bunlara modified gravity diyoruz. İşte modifiye çekim teorileri diyebiliriz biz bunlara. Tabii ki hala Einstein'ın genel görelliği, karanlık madde, karanlık enerji fikri kabul görüyor. Ama yakın zamanlarda bunlarla ilgili bazı çalışmalar duyuruldu oldu. Hatta geçen toplantıda hocamla ben birebir aynı şeyi tartıştım arkadaşlarımla birlikte. Kasım ayında yayınlanmış bir makaleyi inceledik. Orada Modified Newtonian Dynamics'te şey bir etki söz konusu. EFE diye kısaltılır. EFE. External Field Effect diye. Bunun ölçüldüğüne dair bir şeydi ve bu tabii ki karanlık madde fikrine karşı güçlü bir kanıt teşkil ediyor fikirsel olarak. Dolayısıyla sanırım Doran'ın gördüğü haber bununla ilgili. Ama hala karanlık madde fikri daha çok kabul görüyor. Tabii beni diğer yayınlarımdan, rasyonistteki yayınlardan bilenler böyle karanlık madde ve karanlık enerji fikirlerine karşı modified gravity'nin tarafında olduğum ve sıklıkla bundan iddia etmeyi, tabii bilimsel olarak iddia etmiyorum. Eğlencesine iddia etmeyi sevdiğimi bildikleri için konuyu açmışlar. Biraz daha yerelere çıkıp bakmaya çalışıyorum. Bazı sorular vardı. Ha, astronomi bölümleriyle ilgili. Puanların bu kadar düşük olmasının tek bir nedeni var. Puanlama sistemi talebe göre işliyor. İş olmayan yeri öğrenci tercih etmiyor. Dolayısıyla puan düşük. Yani üzücü bir durum. Hatalı da bence. Çünkü şöyle bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Siz çok ağır fizik ve matematik bilgisi gerektiren bir bölüme fizik ve matematik neti soruların yarısından çoğunu yapamayan öğrencileri alıyorsunuz. Yani o öğrencilerden ne kadar performans elde edebileceğiniz soru işareti ne yazık ki. Ben bunu defalarca öğrencisiyken de önerdim. Şimdi öneriyorum. Bölümlere 30 kişi, 50 kişi, 80 kişi alınacağına 5 kişi, 10 kişi alınsın. Ama yüksek puanlı kişiler alınsın ve bunlara iş imkanı sağlansın. Bu birçok şeyi çözebileceğini düşündüğüm bir fikirdi. Ama ne yazık ki bürokratik süreçler bu tür şeylere izin vermeyebiliyor. Ha burada şimdi bunu yeni gördüm. Eğer takipçimiz hala buradaysa Emre C. Özellikle Türkiye'deki bazı bölümlerin çok geniş bir müfredat ele alması durumunda özellikle mühendisliklerde var gibi her şeyde var. Bu tip sorgulamalar yapmaktan kaçınıyor haliyle öğrenci zaman probleminden dolayı. Doğru. Yani bir zaman problemi olduğuna katılıyorum. Ama her zaman çok fazla öğrenciye yüklenildiğine katılmıyorum. Genellikle öğrenci biraz bunu abartıyor bence. Ve bunu hani özellikle yüksek lisans doktora yapan kısmına geçen öğrenciler çok daha iyi biliyor. Ah keşke lisanstaki rahatlığım şimdi olsa diyor oradaki öğrenciler. Demek ki hala ayrılabilecek bir zaman olmuş oluyor ve dikkat ettiğiniz zaman her zaman ayırabileceğiniz zaman oluyor. Tabii ki bu şu demek değil. Yığalım her şeyi zaten öğrencinin vakti var. Hayır. Efektiflik önemli burada. Dediğiniz şeye bir noktada bu nedenle katılıyorum. Yani konunun doğru şekilde, etkili şekilde anlaşılabilmesi için çok fazla şey yapılması gerekmiyor. Etkin bir şekilde yapılması gerekiyor her şeyden önce. Etkinliği düşük olursa zaten ne kadar çok yaptığınızın hiçbir anlamı olmuyor. Evet. Sanırım artık bize ayrılan sürenin de sonuna gelmeye başladık. Bir sonrakinde yayın olduğunu hatırlıyorum. Ve hani benim zaten yayınlarımızın hedefi şöyle olacak. Gelecek Bilim Değil'e bu sezonda Rasyonist'le birlikte başladığımız yayınlarda algıların sınırında için konuşuyorum. 30 dakika ile 60 dakika, bir saati geçmeyen yayınlar yapacağız. Ve yani bu süreçte yine sorularınızı da aynı şekilde cevaplayacağım. O nedenle eğer daha fazlası yoksa, ki gördüğüm kadarıyla her şeyi cevapladım, artık bu yayını sonlandırmamızın zamanı geldi. Ben tekrar Gelecek Bilim'de ekibine, bize böyle bir teklifte bulundukları ve fırsat tanıdıkları için teşekkür ederim. Umarım birlikte daha fazlasını zaman içerisinde yaparız. Bu yayında biraz da tanışma odaklıydık, konuya giriş odaklıydık. Bazı sorular sordum. 1G ivmelenme ile evrenin her yerine seyahat edebilir miyiz, insan ömrü dahilinde gibi. Aynı zamanda işte parçacık ışığın, daha doğrusu parçacık onu görmemizi sağlayan bilgiden daha hızlı hareket ederse ne gibi sonuçlar doğurur sorusunu düşünmenizi istedim. Bir sonraki yayında artık bunlara yavaş yavaş giriş yapmış olacağız. Sizden isteyeyim düşünmeniz. Bilgi odaklı değil, bilginin kökeni odaklı bir yayını hedefliyoruz burada. Nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl daha akıllı çıkarımlar yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız. Sınırlarımızı zorlayacağız. Tabii ki bazı şeyler çok zor olacak. Tek seferde anlamayacağız. Birlikte mücadele edeceğiz ama etkili şeyler yapacağımıza inanıyorum. O zaman katıldığınız için herkese teşekkür ederim.